Tamam. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Profesör Ece, Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 91. 8.4. Akdeniz. Üç kıta arasında bulunan Akdeniz, batıda en fazla derinliği 284 metre olan Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, sonradan açılan Süveyş Kanalı ile de Hint Okyanusu'na bağlanır. Bu büyük iç denizin ülkemizi ilgilendiren sadece doğu kısmı üzerinde durulacaktır. Tabanı oldukça arızalı olan Doğu Akdeniz'de, Akdeniz ve Ege Denizi'ni birbirinden ayıran Girit Adayayı son derece arızalı bir tabana sahiptir. Faylanma sonucunda oluşmuş sırt ve çukur alanlar adeta birbirlerini takip eder. Girit Adayayı'nın güney kesiminde Akdeniz'in en derin yerlerini oluşturan hendekler bulunur. Buradaki hendeklerin derinliği 3518, 3456 ve 3365 metreye ulaşır. Rodos Adası'nın doğusundaki hendekte ise derinlik 4170 ve 4157 metreye iner. Doğu Akdeniz'in orta kısmında uzanan ve doğuda Kıbrıs Adası'na bağlanan 100 kilometreden geniş, tortul kökenli bir sırt uzanır. Denizin güney kesiminde ise Herodotus adlı bir havza ve nihayet Nil'in deniz altına doğru ilerlemiş olan kocaman deltası gelmektedir. Akdeniz kıyılarına gelince İskenderun ve Mersin körfezlerinin dışında kıta sahanlığı çok dardır. Kıyının hemen gerisinde deniz birdenbire derinleşir. Rodos Adası'nın doğusunda olduğu gibi deniz birdenbire derinleşerek 4000 metrenin altına kadar iner. Kaş-Finike kıyılarının açıklarında da derinlik 2000 metreyi aşar. Antalya Körfezi'nde kıyıdan 2 ila 2,5 kilometre kadar açıkta derinlik 200 metreye ulaşır. Manavgat-Anamur arasındaki kıta sahanlığı çok intizamsız ve dar olup yer yer denizaltı kanyon ve vadileri 300 metre derinliğe kadar takip edilir. Bunlar Toroslardan Akdeniz'e kavuşan akarsu vadilerinin devamını oluşturur. Bu durum Karadeniz havzasında olduğu gibi Toros dağlarının yükselmesiyle kıta sahanlığının denize doğru büküldüğünü gösterir. İskenderun Mersin körfezlerinde genişleyen kıta sahanlığı Akdeniz'in doğu sahillerinde tekrar daralır. Akdeniz'in kıyıları diğer kıyılarımıza göre oldukça farklıdır. Orta Toroslara karşı gelen ve Teke Yarımadası'ndaki kesimlerde falezli dik kıyılar egemendir. Nitekim Köyceğiz'den Kemer'e kadar olan bölüm girintili çıkıntılı ve falezli yüksek kıyıdır. Kıyının bu sarp manzarası Eşen, Dalaman ve Alakır çaylarının oluşturduğu delta ve plajlarla kesintiye uğrar. Antalya civarında ise genellikle travertenlerin oluşturduğu falezli yüksek kıyılar baskındır. Aksu Çayı civarında kıyı kumulları ve plajların uzandığı alçak ve alüvyal kıyı kesimine geçilir. Bu kıyı Manavgat'a kadar devam eder. Altınkum, Alanya kıyı kuşağı genişler. Burada kuzeye ve doğuya doğru alüvyal kıyı ovası ve Altınkum plajı yer alır. Alanya Gazi Paşa arasında ise tekrar yüksek kıyılar hakim olur. Gazi Paşa'dan Silifke'ye kadar uzanan sahada kıyı yüksek olmasına karşın akarsuların denize kavuştukları sahada küçük plajlar görülür. Nitekim Anamur ve Karasu kıyı ovalarında plaj kumulları ve ön kıyı setleri bulunur. Silifke-Mersin arasında denize doğru eğimli olan kireç taşlarının varlığına bağlı olarak girintili çıkıntılı riyali kıyılar görülür. Burada kanyon biçimli vadilerin denizle işgal edilmesiyle küçük koylar ve koyların içinde son derece küçük ve güzel plajlar vardır. Erdemli civarı. Seyhan-Ceyhan deltasında Ceyhan'ın döküldüğü kesimde lagün, bataklık ve kıyı oklarının yer aldığı girintili çıkıntılı delta kıyıları ve doğuda Karataş lagünü bulunur. İskenderun Körfezi boyunca görülen plajlı ve alçak kıyılar Nur Dağları'nın kıyıya yaklaştığı kesimlerde yükselir. Yer hareketleri yönünden aktif olan Akdeniz kıyıları boyunca yükselme ve çökmeler meydana gelmiştir. Nitekim Alanya Gazi Paşa arasında 2 metre derinlikteki yalı taşları kıyının çöktüğünü, Alanya Fığla Dalta Burnu arasında görülen eski kıyı izleri kıyının yükseldiğini kanıtlar. Bir iç deniz olan Akdeniz'de tuzluluk bir hayli yüksektir. Ortalama binde 30 ila 35 olan tuzluluk, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın güneyinde binde 39,5'a kadar yükselir. Derinlikle tuzluluk düşmemekte olup deniz dibine kadar binde 38 seviyesinde kalır. Şubat ayında deniz suyu sıcaklığı 15 ila 17 derece, Ağustos'ta ise 26 ila 28 derece dolayındadır. Bu değerler Batı Akdeniz'de 2 ila 3 derece kadar da düşüktür. Akdeniz'de ülkemiz kıyıları boyunca doğudan batıya doğru devam eden bir akıntı mevcuttur. Bu akıntı Doğu Akdeniz kıyılarını takip ederek İskenderun Körfezi'nden batıya doğru yönelir. Bölüm 2. Türkiye'nin iklimi. Ülkemiz dünya ölçüsünde yapılan iklim sınıflandırmasına göre kıtaların batı tarafında görülen subtropikal iklim kuşağının Akdeniz iklim bölgesine girer. Hava kütleleri açısından yapılan sınıflandırmaya göre de orta enlem iklimleri grubuna dahil edilir. Yazın tropikal, kışın ise hem tropikal sıcak hem de polar soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalır. Bu nedenle ülkemiz hava kütleleri açısından geçiş kuşağı üzerinde yer alır. Bitki örtüsü özellikleri yönünden yapılan sınıflandırmaya göre ise Ege ve Akdeniz bölgeleri subtropikal orman, iç kısımları bozkır, step ve Karadeniz bölgesi nemli ılıman orman kuşağında bulunur. Orta kuşak içerisinde yer alan ülkemiz, kış ve yaz mevsimlerinde farklı hava kütlelerinin etkisi altına girer. Hava kütleleri yağış, basınç, rüzgar, sıcaklık ve diğer iklim unsurlarını etkiler. Şöyle ki, ülkemiz kuzey sektörden sokulan soğuk havanın etkisine girdiğinde sıcaklık birdenbire düşerek soğuk ve çoğu kez yağışlı hava şartları egemen olur. Buna karşılık güney sektörden sokulan sıcak havanın etkisinde kaldığında genel olarak kurak ve sıcak şartlar hüküm sürer. İleride bahsedileceği gibi ülkemizde dağ sıralarının uzanışı zemine yakın hava sirkülasyonunda değişmelere neden olur. Dağların bakı ve eğim durumu güneşten alınan enerjinin alınması üzerinde yükseklik ve dağ sıralarının uzanışı da sıcaklık, yağış şartlarında önemli değişmelere yol açar. Bu fiziki coğrafya özellikleri ülkemizde farklı iklim şartlarının oluşmasını sağlar. Nitekim Karadeniz bölgesinde Kuzeybatı Avrupa'nın nemli ılıman iklim şartları hüküm sürerken, iç ve Güneydoğu Anadolu'da kıtaların iç kısımlarında görülen yarı kurak karasal step iklim, yüksek olan Doğu Anadolu'da soğuk karasal iklim etkilidir. Yüksek dağlık alanlarımızda kuzeydeki yüksek enlemlerde görülen iklim şartları egemen olur. Şu halde Akdeniz ikliminin dışında etkili olan iklim şartlarını ülkemizin fiziki coğrafya özellikleri ortaya çıkarır. İklim şartlarını açıklamak için Türkiye'yi ilgilendiren hava kütlelerini ve fiziki coğrafya şartlarının hava kütlesi üzerinde yapmış olduğu etkileri belirtmek gerekir. 1. Hava kütleleri veya planetar etkenler. Ülkemiz, kuzeyde Avrasya ve Kuzey Denizi üzerinde oluşan soğuk karakterli polar hava kütlesi ile güneyde tropikal bölgelerden kaynaklanan tropikal hava kütlelerinin etkisi altındadır. Bu hava kütleleri mevsimlere göre yağış ve sıcaklık durumunu önemli ölçüde kontrol eder. Yaz durumu. Türkiye, yazın genel olarak tropikal kökenli hava kütlesinin etki alanında kalır. Bu dönemde polar hava kütlesi kuzey yarımkürede 60. paralel civarına çekilmiş olup buraya kadar olan sahada tropikal hava kütlesi etkilidir. Tamamıyla Akdeniz bölgesini ilgilendiren ve yüksek basınç şartları gösteren bu hava kütlesinden Büyük Sahra'nın güneyinden Musonlar Asya'sına kadar uzanan alçak basınç sahasına doğru genel bir hava hareketi olur. Bu mevsimde Türkiye alanını genişleterek kuzeye kadar sokulan tropikal hava kütlesinin etki alanına girer. Ülkemiz kuzeybatıdan sokulan MT, maritim veya denizel tropikal hava kütlesi nemli ve serindir. Buradan kaynaklanan rüzgarların estiği günlerde yaz sıcaklığı nispeten hafifletir. Buna karşılık güney ve güneydoğudan gelen CT, karasal tropikal hava kütlesi ise Anadolu'da aşırı sıcaklara neden olur. Örneğin 2000 ve 2003 yılı yazlarında Balkanlar ve Türkiye'de görülen aşırı sıcaklar, Sahra'dan gelen sıcak ve kuru hava kütlesinden ileri gelmiştir. Bazı istisnalar dışında yazın tek hava kütlesinin etkisi altında kalan ülkemize yağış düşmemekte, ve bu nedenle Karadeniz bölgesi dışındaki bütün bölgelerimiz kurak geçmektedir. Kış durumu. Sonbahar başlarından itibaren ülkemizin de bulunduğu Akdeniz bölgesi, kuzeyden güneye doğru ilerleyen soğuk hava kütlesiyle güneyden sokulan sıcak hava kütlesinin etki alanına girer. Bu iki hava kütlesinin karşılaşması ile frontal cephe faaliyetler oluşur ve bunun sonucu olarak yağışlar başlar. Bu dönemde Kuzeybatı Avrupa'dan Güneydoğu'ya doğru uzanan siklon antisiklonların sık sık yer değiştirdiği ve batıdan doğuya doğru döne döne ilerleyen polar cephe teşekkül eder. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleriyle Karadeniz bölgesi polar cephenin etkisi alanına girerek bazen günlerce süren yağışlar alır. Yine kış döneminde Kuzeydoğu'dan Anadolu içlerine kadar soğuk ve kuru polar hava kütlesi cephe sarkar. Bu dönemde Anadolu içlerinde açık gökyüzü ve soğuk havanın etkili olduğu yüksek basınç şartları hakim olur. Kışın hareketli olan polar cephe boyunca sıcak ve soğuk cepheler sürekli olarak yer değiştirir. Bu nedenle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bir gün içerisinde bile sık sık hava şartları değişmeye uğrar. Şöyle ki soğuk ve sıcak cephelerin ard arda sokulmasına, buna bağlı olarak sıcaklık ve yağış şartları sık sık değişir. Bilhassa Ege ve Marmara kıyı bölgeleri ve çevresi güneyden sokulan tropikal hava kütlesiyle hemen ısınır. Kuzeybatıdan sokulan polar hava kütlesinin etkisi altına girdiğinde de kısa sürede soğur. Başka bir ifadeyle, dönerek hareket eden polar cephe üzerinde sık sık hava şartları değişerek bazen sıcak havanın yerini soğuk hava, birkaç saat sonra da soğuk havanın yerini sıcak hava alır. Kışın en belirgin diğer bir özelliği de Anadolu'nun iç kısımları ve özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek basınç şartları altında uzun bir süre kalmasıdır. Bu dönemde cephe faaliyetleri azalır. Bu nedenle kışın az yağış düşer. Buna karşılık Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin büyük bir bölümü polar cephenin seyrettiği kuşak üzerinde bulunmasından dolayı sık sık yağış alır. Bu bölgelerimiz bazı yıllar sadece polar hava kütlesiyle işgal edildiğinde nispeten rüzgarsız ve az bulutlu havanın hakim olduğu yağışsız dönem meydana gelir. Aynı şekilde güneybatıdan sokulan tropikal havanın etkisi altına girdiğinde de mevsim normallerinin üzerinde olan nemli ve sıcak günler yaşanır. Kısaca ülkemiz yazın tropikal, kışın ise tropikal ve polar hava kütlelerinin etkisi altına girer. Kış mevsiminde polar ve tropikal hava kütlesinin karşılaşmasıyla cepheler oluşarak kıyı bölgelerimiz bol miktarda yağış düşer. Bilhassa Ege ve Akdeniz bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden kaynaklanan frontal faaliyetlerden yağış alırken Kuzeybatı Anadolu çoğunlukla Balkanlardan gelen cepheler yağış oluşturur. 2. Coğrafi etkenler. Fiziki coğrafya etkenleri yükselti, dağların uzanışı, bakı ile denize olan uzaklık durumudur. Bunların Türkiye'nin iklim üzerindeki etkileri şöyle özetlenir. Yükselti. Ülkemizin yüksek ve engebeli olması iklimde önemli değişmelere yol açar. Bilhassa Anadolu'nun kuzey ve güneyinde uzanan dağ kuşaklarımız akarsularla yer yer dar ve derin olarak parçalandığı için yükselti durumu sık sık değişir. Bu şartlara bağlı olarak yağış ve sıcaklık dağılışında da çok önemli değişmeler meydana gelir. Örneğin yüksek olan Doğu Anadolu'da kar örtüsünün uzun süre yerde kalması sıcaklığın düşmesine neden olur. Yine yüksek sahalarımızda ilk kar yağışları sonbaharda başlayarak yaz başlarına kadar devam eder. Akarsularla dar ve derin olarak parçalanmış dağ kuşaklarında yağış ve sıcaklık değerlerinde önemli değişmeler olur. Mesela Doğu Karadeniz dağlarını yaran Çoruh Vadisi boyunca kış döneminde kar yağışı ve don olayı nadir oluşurken, bu vadinin kenarlarındaki yükseklerde Kaçkar ve Yalnız Çam dağları, yılın büyük bir bölümü karla kaplı ve soğuk geçer. Aynı şekilde Çoruh Vadisi'nde Yusufeli Tortum Gölü civarında yıllık ortalama yağış 300 mm'nin altına düşer. Çevredeki yüksek dağlarda 1000 mm'yi aşar. Akdeniz bölgesinin kışın kıyı kuşağında sebze yetiştirilirken 1000 metrenin üzerindeki sahalar karla kaplı geçer. Peki, bilindiği gibi deniz kenarından iç kısımlara doğru gidildikçe havadaki su buharı miktarı düşer. Buna bağlı olarak iç kısımlara doğrudan yüzeye gelen güneş radyasyonunun şiddeti arttığından yazın çok fazla ısınır. Kışın ise havada nemin düşük olması ve özellikle kar örtüsünün güneş radyasyonunu fazla yansıtması ile aşırı derecede soğur. Deniz kenarlarında ise havada su buharı, nem fazladır. deniz kıyısında güneş radyasyonu su buharı tarafından tutulduğundan zemin fazla ısınmamakta ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla olmamaktadır. İşte yaz döneminde Anadolu'nun iç kısımlarının fazla miktarda ısınması, tarım ve ormanın daimi kar sınırının yükselmesine neden olur. Örneğin Ege bölümünde ormanın üst sınırı 2000 metre, tarımın üst sınırı 1000 metre civarında sona erer. Fakat bu sınır Doğu Anadolu'da ormanın üst sınırı 2700 ve 2800 metreye kadar çıkar. Başka bir ifadeyle Ege bölümünde 2000 metre civarında ağaç yetişmez iken bu yükseklikte Doğu Anadolu'da tahıl üretilir. 3. Türkiye'de basınç ve rüzgarlar. Ülkemizde genel atmosfer sirkülasyonuna bağlı olarak kış ile yaz arasında gerek basınç ve gerekse rüzgar sistemleri veya rüzgarların esiş yönlerinde önemli sayılacak değişmeler olmaktadır. Bu durumu kış ve yaz durumuna göre şöyle özetleyebiliriz. 1. Kış durumu. Eylül ayından itibaren Anadolu'nun iç kısımları yüksek basıncın, kıyı bölgelerimiz ise alçak basıncın etkisi altında kalır. Bu nedenle genel olarak yüksek basınç sahası olan Anadolu'dan kıyı bölgelerimize doğru genel bir hava akımı olur. Gerçekten Anadolu'nun iç kısmına yerleşen soğuk karakterli yüksek basınç hakimdir. Bilhassa kış geceleri açık gökyüzü, ayaz ve kar örtüsünün etkisiyle hava aşırı derecede soğur. İşte Anadolu'ya yerleşen bu yüksek basınç sahasından kıyı bölgelerimize doğru genel bir hava akımı olur ve bu akımın sonucunda özellikle Doğu Karadeniz sahillerinde görülen fön olayı oluşarak hava sıcaklığının bazı günler 20 derecenin üzerine çıkmasına neden olur. Kıyı bölgelerimizde siklon faaliyetlerinin yoğunlaşması ile de özellikle yağışlı dönemlerde çeşitli yönlerden esen rüzgarlar oluşur, sıcak ve soğuk cepheler sık sık birbirleriyle yer değiştirir. Hatta güneybatı ve kuzeybatıdan sokulan hava kütleleri Anadolu'yu zaman zaman etkisi altına alır. Örneğin Erzurum'da kış döneminden Nisan ayına kadar güneybatıdan sokulan rüzgarlar bile hakim duruma geçer. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığı da önemli ölçüde yükselir. 2. Yaz durumu. Nisan ayından itibaren ülkemize tropikal hava kütlesi yavaş yavaş yerleşmeye başlar. Kuzeybatı Avrupa üzerinde bulunan subtropikal yüksek basınç alanından güneydoğudaki Basra alçak basınç sahasına doğru genel bir hava akımı hakim duruma geçer. İlk çağlardan beri bilinen ve Etezyen adı verilen kuzeybatıdan esen rüzgarlar Marmara ve Ege bölgelerini etkisi altına alır. Bu hava akımı devam ettiği sürede Ege ve Marmara bölgeleri serinlerken Torosları aşarak Akdeniz'e ulaştığında fön olayı meydana gelir. Fönlü günlerde Akdeniz kıyılarında kavurucu sıcaklar oluşur. Ancak bu genel hava akımının dışında deniz ve kara kütleleri üzerinde meydana gelen basınç farkından dolayı Karadeniz üzerinden güneye yani iç kısımlara, Akdeniz'den ise karaya doğru esen rüzgarlar hakim duruma geçer. Şöyle ki yaz döneminde serin ve nemli olan Karadeniz üzerindeki yüksek basınç alanından iç kısımlarda sıcak havanın oluşturduğu alçak basınç sahasına doğru genel bir hava akımı oluşur. Bunun sonucu olarak Kuzey Anadolu dağlarının Karadeniz'e bakan yamaçları boyunca nemli ve serin hava kütlesinin yükselmesiyle sisler, bulutlar oluşur ve orografik yağışlar meydana gelir. Yeşilırmak ve Kızılırmak oluklarından Karadeniz ardına nemli hava sokulur. Nemli hava kütlesinin sokulduğu sahalar özellikle öğleden itibaren sisle kaplanır. Bu sahalar oldukça az yağış almasına rağmen havadaki nem miktarı da yüksek olduğu için yarı nemli şartlar gösterir. Aynı durum aksi yönde Akdeniz bölgesinde görülür. Akdeniz üzerindeki yüksek basınç alanından Toros dağlarına doğru nemli bir hava akımı oluşur. Bu nedenle Torosların güneye bakan yamaçları kuzeye bakan yamaçlarından daha nemlidir. Nitekim Torosların güneye bakan yamaçları bitki örtüsü yönünden kuzeye bakan yamaçlardan daha gür ve zengindir. Nemli ve nispeten ılık sıcak olan bu hava kütlesinin Toroslar boyunca yükselmesiyle bazı günler öğleden sonra orografik yağışlar oluşur. Örneğin İskenderun Körfezi'nde Nur Dağları'nın Akdeniz'e bakan yamaçları, Bolkar, Aladağlar ve Geyik Dağları'nın güneye bakan yamaçları yazın zaman zaman yağış alır. Akdeniz üzerinde ise sıcak ve nemli havadan dolayı puslu hava şartları hüküm sürer. Yazın Basra Alçak Basınç Merkezi'nin genişlemesiyle güney sektörlü sıcak rüzgarlar Anadolu'nun zaman zaman iç kısımlarına doğru ilerleyerek kuru ve kavurucu sıcaklar oluşturur. Anadolu'da Samyeli'nin oluşturduğu kuru sıcaklar birkaç gün içerisinde bitkilerin sararmasına bile neden olur. Günlük sıcaklık değişmelerine bağlı olarak iç kısımlarda dağ ve vadi meltemleri, Ege kıyılarında kara ve deniz meltemleri oluşur. Ege kıyılarında, bilhassa İzmir civarında, öğleden sonra karaların ısınmasına bağlı olarak alçak basınç meydana gelir. Yüksek basınç sahası olan denizden karaya doğru rüzgar esmeye başlar. Denizden gelen rüzgar serin olduğu için kıyı kesiminde sıcaklığı düşürür. Gece ise durum tersine dönerek soğuyan kara üzerinden denize doğru rüzgar esmeye başlar. Böylece gün içinde kara ve deniz arasında bir hava dolaşımı meydana gelir. 4. İklim elemanları. 4.1 sıcaklık. 4.1.1 yıllık ortalama sıcaklık. Ülkemizdeki meteoroloji istasyonlarının verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 20 ila 3 derece arasında değişir. İskenderun 19.6, 2100 metredeki Sarıkamış 3 derece dolayındadır. Doğu Anadolu'nun 4000 metreden yüksek olan ve günümüzde daimi kar sınırı içinde kalan alanlarda yıllık ortalama sıcaklık 0 derecenin altına düşer. Yıllık ortalama sıcaklık kıyılarımızdan iç kısımlara, batıdan doğuya doğru başta yüksekliğin etkisine bağlı olarak azalır. 18 derecenin üzerindeki sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimini ve Akdeniz kıyı şeridini kapsar. 18 ila 14 derece arasında sıcaklığa sahip alanlar ise Akdeniz kıyılarının yüksek kesimleriyle tüm kıyı bölgelerimizi ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerini kuşatır. İç Anadolu'da 10 ila 12 derece arasında olan yıllık ortalama sıcaklık doğuya doğru azalarak Erzurum-Kars platolarının yüksek kesimlerinde 4 derecenin altına düşer. Sayfa 105. Temmuz sıcaklıkları. En sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 30 ila 35 derece, Ege ve Akdeniz kıyılarında 25 ila 30 derece arasında değişir. Antalya ve Anamur 28 derece ve Kuzeydoğu Anadolu platolarında 20 derecenin altına düşer. Erzurum 16 derece, Kars 17.2 derece, Sarıkamış 15.6 derece. Genel olarak yazın ülkemizin hemen her tarafında sıcaklık yüksektir. Bölgeler arasındaki sıcaklık farkı fazla değildir. Özellikle gündüzleri sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyreder. Bilhassa Karadeniz ardındaki tektonik kökenli oluklar Anadolu'nun en sıcak yerlerini oluşturur. Ocak sıcaklıkları. Kıyı bölgelerimiz ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimi dışında Ocak ayı ortalama sıcaklıkları genellikle 0 derecenin altına iner. Akdeniz kıyılarında 10 derecenin üzerinde olan Ocak ortalaması, Ege kıyılarında 5 ila 10 derece, İzmir 8 derece, İç Batı Anadolu ve Marmara'da 0 ila 5 derece arasında değişir. Karadeniz kıyılarında 5 derecenin altına inen Ocak ayı ortalama sıcaklığı, Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars platosunda eksi 10 derecenin altına kadar düşer. Böylece kışın ülkemizin doğusu ile batısı ve özellikle kuzey doğusu ile güney ve güney batısı arasında 20 dereceye varan önemli sıcaklık farkı ortaya çıkar. Örneğin Ocak ayı ortalamaları Erzurum'da eksi 8 derece, Kars ve Sarıkamış'ta eksi 10 derecenin altındayken İzmir'de 8 derece, Antalya ve Anamur'da 10 derecenin, Antalya 9.8 derece, Anamur 11.5 derece üzerine yükselir. Karadeniz ardındaki tektonik oluklarda da Ocak ortalamaları 0 derecenin sürekli üstünde kalır. 4.1.2 En yüksek ve en düşük sıcaklıklar. Kıyı bölgelerinden iç kısımlara ve bilhassa Doğu Anadolu'nun yüksek kısımlarına doğru gidildikçe en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı artar. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da 45 dereceyken Akdeniz ve Ege kıyılarında 40 derecenin üzerine kadar çıkar. Antalya 44.7, Anamur 44.2 derece. Buna karşılık Doğu Anadolu'da Erzurum'da 36 dereceye ve hatta Iğdır Ovası'nda 40 derecenin üzerine bile yükselir. Sarıkamış 34.2 derece, Kars 34.6 derece. Karadeniz ardındaki Erbaa, Niksar, Taşköprü, Vezirköprü oluklarında ve Çoruh Vadisi'nde maksimumlar 40 derecenin üzerine çıkar. En düşük sıcaklıklar. Karasallığın şiddetli olduğu Doğu Anadolu'da meydana gelir. Buradaki depresyon alanları sıcaklık telselmesinin olduğu kışın aşırı derecede soğur. Sıcaklık Erzurum'da eksi 42 derece, Horasan'da eksi 45 dereceye kadar düşer, Kars eksi 37 derece, Sarıkamış eksi 34.3 derece. İç Anadolu'da ise eksi 20 derecenin altına kadar iner. Buna karşılık aynı değerler Ege kıyılarında eksi 7 derece, eksi 8 derece ve Akdeniz kıyılarında eksi 3 derece ve eksi 4 dereceyi bulur. Anamur eksi 4.7 derece, Antalya eksi 4.6 derece. En düşük sıcaklık değerlerine göre en büyük fark yüksek ve karasal olan Kuzeydoğu Anadolu'da 75 dereceye ulaşır. Ege ve Akdeniz kıyılarında 45 ila 50 dereceye düşer. En düşük sıcaklıkların oluşma nedeni özellikle Doğu Anadolu'nun kış aylarında aşırı derecede soğumasıdır. Nitekim kar örtüsü güneşten gelen radyasyonun %90 kadarını yansıtır ve açık hava şartlarında da yansıma artarak zemin aşırı derecede soğur. Kışın en önemli özelliklerinden biri de çukur sahalarda sıcaklık telselmesinin olmasıdır. Nitekim kışın yüksek yerlerde aşırı derecede soğuyan ağır hava kütlesi çukurlara yığılarak buranın çevreye göre daha fazla soğumasına neden olur. Örneğin İnegöl Havzası sıcaklık telselmesinden dolayı Uludağ'ın yüksek kesimleri kadar soğur. 4.1.3 Günlük sıcaklık değişmeleri. Günlük sıcaklık değişmeleri havanın nemli, bulutlu ve zeminin karlı olup olmamasına dayanır. Genel olarak nemli olan kıyı bölgelerinde günlük sıcaklık değişmeleri azdır. İç kısımlara doğru hem yüksekliğin artması hem de karasallıktan dolayı havanın neminin düşmesi günlük sıcaklık değişimini artırır. Mesela kıyı bölgelerimizde yazın günlük sıcaklık değişmesi 10 ila 15 derece arasında, İzmir'de gündüz 33 derece ila 35 derece, gece 20 ila 25 derece değişmesine karşılık iç bölgelerimizde 20 derecenin üzerine çıkar. Ankara'da gündüzün 30 ila 32 derece, geceleyin 10 ila 15 derece, Erzurum'da gündüz 25 ila 28 derece, gece 5 ila 10 derece. Bilhassa geçiş dönemlerinde antisiklon rejimi altında gökyüzünün açık, havanın bağıl neminin düşük olduğu dönemlerde günlük sıcaklık değişmesi 20 derece dolaylarında seyreder. Buna karşılık havanın bulutlu ve yağışlı olduğu günlerde günlük sıcaklık değişmesi azalır. Bu dönemlerde günlük sıcaklık değişmesi genel olarak 10 derecenin altındadır. Mesela havanın yağmurlu olduğu günlerde bir taraftan zeminden yansıyan radyasyonun bulutlara çarparak tekrar zemine dönmesi, diğer taraftan yağış esnasında su buharındaki saklı sıcaklığın açığa çıkması havanın soğumasını engeller. Bu yüzden de günlük sıcaklık değişmeleri en düşük seviyede gerçekleşir. Ülkemiz genelinde bir değerlendirme yaptığımızda günlük sıcaklık değişmeleri kışın yaza göre azdır. Kıyılardan iç kısımlara ve özellikle yüksek sahalara doğru gidildikçe artar. En az sıcaklık değişmesi çok nemli olan Karadeniz kıyı kuşağında görülür. 4.1.4 Düşük sıcaklıklar ve donlu günlerin frekansı. Ülkemizde 0 derecenin altında, yani suyun donma noktasına ulaştığı ve daha alta düştüğü sürenin uzunluğu bölgelere göre önemli farklar gösterir. Donlu günlerin süresi Doğu Anadolu'nun yüksek platolarında yılın 6 ayını kapsar. Bu süre ortalama olarak Erzurum'da 150 gün, Kars'ta 180 günün üzerine çıkar. İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde kış dönemi donlu geçer. Kıyı bölgelerimizde ise donlu gün sayısı 10 günü aşmaz. Bilhassa Akdeniz kıyılarında bazı yıllar birkaç gün don olayı meydana gelirken bazı yıllarda don olayı olmamaktadır. Donlu olaylı günler. Doğu Anadolu'da Eylül ayından itibaren başlayarak bazı yıllar Haziran ayına kadar devam eder. Buna karşılık İç Anadolu'da ilk donlar Ekim sonunda başlar ve Mayıs ayına kadar sürer. Bazı yıllar ise donlu dönem Kasım-Mart dönemini kapsar. Düşük sıcaklıkların veya donlu günlerin olma ihtimali Ege ve Akdeniz kıyılarında çok az iken iç ve doğu bölgelerimizde fazlalaşır. Başka bir ifadeyle uzun yıllar dikkate alındığında sıcaklık hemen tüm bölgelerimizde 0 derecenin altına düşer. Ancak belli derecedeki donlu günlerin uzunluğu açısından son derece önemli farklar bulunur. Örnek olarak sıcaklığın -5 derecenin altına düşme ihtimali Akdeniz kıyılarında 10 ila 20 yılda bir vuku bulurken Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 5 yılda bir, iç kısımlarda ise her yıl meydana gelir. 4.2 Yağış ve nemlilik durumu. Ülkemiz genelinde yıllık yağış ortalaması 600 mm civarındadır. Ancak yağış miktarında kıyı bölgelerimiz ile iç kısımlar arasında ve bilhassa yağmur gölgesinde kalan çukur sahalarda, dağların denize bakan yamaçları arasında çok büyük farklar vardır. Nitekim yağışın en düşük olduğu sahalar Iğdır Ovası, Çoruh Vadisi'nde Yusufeli Tortum Gölü arası ile Malatya Ovası'nın alçak kesimleridir. Buralarda yıllık ortalama yağış 300 mm'nin altındadır. Fazla yağış alan sahalar Doğu Karadeniz Dağları'nın kuzeye bakan yamaçları ve Batı Akdeniz'de Geyik Dağları'nın güneybatıya bakan yamaçlarıdır. Buralara düşen yıllık ortalama yağış miktarı 2300 mm'nin üzerindedir. En fazla yağış alan Rize'de yıllık ortalama 2500 mm'yi bulur. Genel olarak ülkemizde 1000 mm'nin üzerinde yağış alan yerler Toros Dağları'nın güneye, Doğu ve Batı Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarıdır. 600 ila 1000 mm arasında yağış alanlar ise Ege, Marmara ile Akdeniz ve Torosların güneye bakan kesimleridir. 300 ila 400 mm arasında yağış alan sahalar ise İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimidir. Nemlilik durumu. Ülkemizin en fazla nemli kesimi Karadeniz kıyı kuşağıdır. Burada Kuzey Anadolu ve Yıldız Dağları'nın kuzeye bakan yamaçları nemli ortama girer. Bunu Toros Dağları'nın güneye bakan yüksek kesimleri izler. Buralara düşen yağış buharlaşmanın üzerinde olup devamlı olarak su fazlası mevcuttur. Diğer bölgelerimizde buharlaşma yağış miktarının üzerinde olduğu için devamlı olarak su sıkıntısı mevcuttur. Su sıkıntısının en fazla olduğu saha Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleridir. Burada yılın 6 ayı kurak geçer. Bu bölgeyi 3-4 aylık kurak dönemle İç Anadolu bölgesi izler. 4.2.1 Yağış rejimleri. Ülkemizin fiziki coğrafya amilleri yani karasallık, yükselti ve bakı şartları yağışın yıl içerisinde mevsimlere ve hatta aylara dağılışını önemli ölçüde etkilediğinden çok sayıda yağış rejimi görülür. Türkiye'de yağışların özellikle kış ve ilkbahar mevsimlerine dağılışını belirtmek bakımından Batı ve Doğu Anadolu'da kuzey-güney yönünde bir profil aldığımızda son derece önemli görülen şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ocak ayında Anadolu'nun doğusunda güneyden kuzeye doğru yağış oranı tedricen azalır. Ancak Doğu Karadeniz'e doğru az da olsa artar. Batı Anadolu'da ise yağış güneyden iç kısımlara doğru azalır ve kuzeye doğru çok az yükselir. Bu duruma göre kış döneminde yağış oluşturan cepheler Anadolu'nun güney ve güneydoğu kısmında kuzey bölgelerimize daha etkili olduğu ortaya çıkar. İlkbahar dönemini karakterize eden Mayıs ayındaki durum, Anadolu'nun kışın Ocak tamamen farklı bir yağış rejimine girer. Gerçekten Anadolu'nun güney ve kuzey kesimleri iç kısımlara göre daha az yağış alır. Özellikle Nisan'da en fazla yağış Kuzeydoğu Anadolu'ya düşer. Bu durum ise Mayıs'tan itibaren Anadolu'da cephe yağışlarının yavaşladığı ancak iç kısımlarda özellikle Kuzeydoğu Anadolu'da konveksiyonel faaliyetlerin etkili olduğunu gösterir. Başka bir ifadeyle Mayıs'ta ülkemizin en fazla yağış alan kesimi Kuzeydoğu Anadolu olup burada konveksiyonel karakterdeki yağışlar etkilidir. Mevsimler dikkate alındığında şu yağış rejim tipleri ayırt edilmektedir. 1. Karadeniz yağış rejimi. Yağış en fazla sonbahar ve kış mevsiminde olmakla beraber bütün mevsimler yağışlı geçer. Kış döneminin yağışlı olması polar cephe ile ilgilidir. Yani sonbahar başlarından itibaren polar ve tropikal hava kütlelerinin karşılaşması ile yağışlar meydana gelir ve bu faaliyetler ilkbahar döneminde de devam eder. Yazın yağışlı geçmesi ise lokal basınç farklarından ileri gelir. Bu durum, yazın Karadeniz üzerine yerleşen yüksek basınç alanından kaynaklanan serin ve çok nemli hava kütlesinin Kuzey Anadolu dağları boyunca yükselerek soğuması ve bunun sonucu olarak yağış bırakması ile ilgilidir. Gerçekten Karadeniz bölgesi, kıyı dağlarının yüksek kesimleri yazın diğer mevsimlere göre daha fazla yağış alır. 2. Akdeniz yağış rejimi. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkilidir. Bu yağış rejiminde kışlar ılık ve yağışlı geçer, yazlar ise genellikle yağışsızdır. Bu bölgelerimizde Kasım ayından itibaren Kuzeybatı Avrupa'dan Güneydoğu'ya doğru ilerleyen cephe faaliyetleri başlar. Bu faaliyetler Mart, bazı yıllar Nisan ayına kadar devam eder. Bundan dolayı yaklaşık olarak yıllık toprağın yağışın yarısı kış mevsiminde düşer. Özellikle Toroslar, güneybatıdan sokulan cepheleri engelleyerek yağışın günlerce devam etmesine, Antalya ve Mersin körfezlerinin yüksek kısımlarının fazla yağış almasına neden olur. 3. Karasal yağış rejimi. Doğu Anadolu bölgesinde görülen bu yağış rejiminde en fazla yağışlı dönem ilkbahar ve yaz başlarına rastlar. Yazın Kuzeydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi hariç ülkemiz genellikle yağışsız geçer. Bu dönemde meydana gelen yağışlar konveksiyonel tiptedir. Bu yağış tipi ilkbahar sonu ve yaz başlarında zeminden ısınarak yükselen nemli hava kütlesinin soğumasıyla oluşur ve kısa süreli sağanak yağışlar halinde kendini belli eder. Sonbahardan itibaren oluşmaya başlayan cephe faaliyetleri ile ilgili olarak yağışlar başlar. Kışın genel olarak bu bölgeler soğuk ve kuru hava kütlesiyle işgal edilir ve antisiklon rejimi altında az yağış düşer. Bu ana yağış rejim tipleri dışında tespit edilen geçiş tipleri ise şunlardır. 4. İç Anadolu geçiş rejimi. Cephe faaliyetlerine bağlı olarak en fazla yağış kışın düşmekte, fakat ilkbaharda da geciken cephe faaliyetlerine bağlı olarak yağış oluşur. Yaz döneminde ise Akdeniz bölgesine göre fazla yağış alır. 5. Marmara geçiş rejimi. Akdeniz, Karadeniz ve hatta İç Anadolu yağış rejimi arasında bir geçiş tipidir. Yağışlı mevsim kış Akdeniz tipidir, yaz kuraklığı Akdeniz'e göre hafif geçer ve atmosferin üst seviyelerinde beliren soğuk serin hava kütlesinden dolayı yazında yağışlar oluşur.
Frontal faaliyetlerin ilkbaharda kuzeye doğru çekilmesiyle ilkbahar mevsimi Akdeniz'e nazaran daha yağışlı geçer. 4-2-2 Yağışlarda meydana gelen değişmeler. Yağışların gerek yıllık gerekse aylık ortalama miktarları yıllara ve aylara göre önemli ölçüde değişme gösterir. Yani yağış miktarında yıllara göre önemli değişmeler olur. Yağışlarda meydana gelen değişmeler, yağış miktarı fazla olan Karadeniz bölgesinde pek önemli değildir. Çünkü en düşük yağışlı yıllarda bile saha nemli olma özelliğini fazla kaybetmemektedir. Buna karşılık yarı kurak özellik arz eden iç bölgelerimizde yağışta meydana gelen değişmeler son derece önemlidir. Yağışın düşük olduğu yıllarda kuraklık artar ve özellikle tarımsal üretimde büyük düşmeler meydana gelir. Fazla yağışlı yıllarda ise yarı nemli şartlar hakim olur. Bu konuda bir fikir vermek bakımından tablonun incelenmesinde şu hususlar ortaya çıkmaktadır. 1. Türkiye'de yağış değişmeleri çok fazladır. Ortalama en yüksek yağışın artış payı %50'nin üzerinde, en düşüğün payı %50'nin altındadır. 2. Yağışta meydana gelen en büyük değişmeler Akdeniz ve yarı kurak olan iç bölgelerimizde, özellikle tektonik kökenli çukur sahalarda, Çoruh, Fırat gibi dar ve derin yarılmış vadi tabanlarında meydana gelir. Buralarda menfi yönde olan değişmeler yıllık ortalama yağışın yarısından fazlasını oluşturur. Akdeniz bölgesinde de yıllık yağış miktarında önemli değişmeler görülür. Hatta yağışlı sayılan bir kış ayına bazı yıllar yok denecek kadar az yağış düşer. Bu durum Akdeniz bölgesini etkileyen cephe faaliyetlerinin son derece oynak olduğunu gösterir. 3. Nemli ve yarı nemli bölgelerimizdeki değişmeler. Havadaki bağıl nemin yüksek olması ve yağışın buharlaşmadan fazla olması nedeniyle nemlilik şartlarını pek fazla etkilememektedir. Buna karşılık iç kısımlarda düşük yağışlar, tabir uygun ise yarı çöl şartlarını yansıtmaktadır. 4-2-4 Kar yağışları. Kar yağışlı günler kıyı bölgelerimizden Akdeniz ve Ege kıyılarında bir günden azdır. İç kısımlara doğru artarak Doğu Anadolu'da 40 günü aşar. Karla örtülü gün sayısı da kar yağışına paralel olarak artar. Şöyle ki Akdeniz ve Ege kıyılarında bir günden az olan karla örtülü gün sayısı Marmara ve Karadeniz kıyılarında 10 ila 20, İç Anadolu'da 20 ila 40 gün arasında seyreder. Erzurum-Kars platosu 120 günü geçmez. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in 2700 ila 3000 metreden yüksek kesimlerinde yılın yarıdan fazlasında karlı kaplı geçer. Hatta Buzul, Ağrı gibi yüksek dağlarımızda devamlı karlı buzlu alanlar görülür. 4-3 Bağıl, nispi nemlilik. Belli sıcaklıkta bir hava kütlesinin barındırdığı su buharı miktarının o sıcaklıkta bir hava kütlesinin alabileceği en yüksek su buharı miktarına oranını verir. Oran %100 olduğunda hava nemle doymuş demektir. Nispi nemin değerlendirilmesinde sıcaklığında dikkate alınması gerekir. Çünkü sıcaklık arttıkça havanın alacağı nem miktarı sıcaklıkla artar. Örneğin Erzurum'da 0 santigrat derecede 1 metreküp havada 2 gram nem taşıyan havanın bağıl nemi ile Antalya'da 35 santigrat derecede 12 ila 13 gram nem taşıyan havanın bağıl nem değeri %50 dolaylarındadır. Nem değerlendirilmesinde çok sıcaklık önemlidir. Yıllık ortalama bağıl nem %75'in üzerinde olmak üzere Karadeniz ve Marmara bölgelerinin kuzey kesimlerini kapsar. Bunu %70 ila 75 ile aynı Karadeniz bölgesinin güney kesimleri ve Marmara bölgesi %65 ila 70 ve Ege ve Akdeniz kıyıları ile Anadolu'nun kuzey kesimleri izler. En düşük bağıl neme sahip olan sahaları %55'in altında olmak üzere Güneydoğu Anadolu, %55 ila 60 ile İç Anadolu'nun orta kesimi ve göller yöresi oluşturur. Bu değerlere göre Anadolu'nun iç kısımları özellikle Güneydoğu Anadolu ile kıyı bölgelerimiz arasında çok büyük bir fark görülür. Bilhassa İç ve Güneydoğu Anadolu'da yazın bazı günler bağıl nem %5'in altına ve hatta Şanlıurfa ve Diyarbakır'da %1'e kadar düşer. Bağıl nem değerinde görülen bu büyük farklar bölgelerimizi ilgilendiren hava kütleleri ile sıkı şekilde alakalıdır. Nitekim yazın Karadeniz üzerinde Karadeniz bölgesine ve iç kısımlara doğru ilerleyen çok nemli hava kütlesi bağıl nemi artırır. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yine denizden gelen hava kütleleri sisli puslu bir ortam oluşturur. Bilhassa yazın Akdeniz'den Toroslara doğru yönelen nemli ve sıcak hava kütlesi Akdeniz kıyı kuşağı boyunca bağıl nemi yükseltir. Bağıl nemin buharlaşma ve veya terleme üzerindeki etkisi son derece büyük ve önemlidir. Bu bakımdan en yüksek buharlaşma ve bitkilerde terleme, bağıl nemin yaz döneminde düşük olduğu iç, doğu ve güneydoğu Anadolu'da oluşur. Yağış miktarı az olmasına rağmen Karadeniz'den gelen nemli havayı alan Karadeniz ardındaki sahalarda terleme düşer. Bu nedenle buralarda nemcil bitki toplulukları bile yetişir. Bağıl nem aynı zamanda günlük sıcaklık değişmelerini de kontrol altına alır. Şöyle ki bağıl nemin bilhassa yaz döneminde yüksek olduğu kıyı bölgelerimizde günlük sıcaklık değişmesi 10 ila 15 santigrat derece arasında oynarken iç kısımlarında 20 santigrat dereceye kadar çıkar. 4.4 Bulutluluk. Ülkemizde bağıl nem dağılışını andıran bulutluluk oranı en yüksek 10'da 6.5'in üzerinde olmak üzere Karadeniz kıyılarında ve 5.0 ila 5.5 ile Kuzey Anadolu'da olduğu görülür. En düşük değerlere ise Ege, Akdeniz sahil kuşağı ve Güneydoğu Anadolu'da rastlanır. Kışın ülkemizin hemen her tarafında bulutluluk oranı yüksek iken yazın bilhassa güney ve iç bölgelerimizde çok azalır. Bununla beraber yazın Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde bilhassa İskenderun Körfezi'nde bulutluluk oranı artar. 10'da 3. Yaz mevsiminde Marmara ve İç Anadolu'da bulutluluk 2 ila 2.5'e kadar düşer. 4.5 Sisler. Görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düştüğü gün sisli gün olarak kabul edilir. Sis, bulutun yeryüzündeki görünüşü olup boşlukta duran su damlacıklarından oluşur. Sis, sakin havada gece esnasında nemli havanın soğuması, sıcak bir zemin üzerinden soğuk havanın geçmesi veya soğuk bir zemin üzerinden sıcak havanın ilerlemesiyle oluşur. Ayrıca yamaç boyunca yükselen havanın soğuması ile de sis meydana gelir. Yurdumuzda sis olayları çoğunlukla sonbahar aylarında başlar ve kışın iç bölgelerimizde en yüksek seviyeye ulaşır. Bu dönemden itibaren soğuyan Anadolu kara kütlesine nemli ve ılık hava kütlesi geldiğinde sis oluşumu başlar. Kış döneminde karla örtülü Anadolu kütlesi üzerinde zemin radyasyon sisleri sık sık oluşur. Yani çok soğuk olduğu zaman zemine az soğuk olan hava kütlesi çarptığında sisler görülmeye başlar ve antisiklonel rejim altında günlerce devam eder. Hatta bu dönemlerde ağacın dalları üzerinde kırç bile oluşur. Bunun nedeni zeminin havaya göre çok soğuk olması ile hava bünyesindeki nemin buz haline dönüşmesidir. Ayrıca ayaz geçen gece sırasında zeminin aşırı derecede soğuması ile havanın içindeki su buharının yoğuşması yani damlacıklara dönüşmesi ile sis oluşur. Yazın ise öğleden sonra özellikle Karadeniz bölgesinde 500 metreden yüksek kesimler, Toros Dağları'nın özellikle Nur Dağları'nın İskenderun Körfezi'ne bakan yamaçlarının sisli geçmesi, bu dönemde sıcak ve nemli hava kütlesinin yamaçlar boyunca yükselerek soğuması ile ilgilidir. 4.6 Buharlaşma. Buharlaşmanın miktarını sıcaklık ve havadaki bağıl nem miktarı tayin eder. Bu nedenle sıcak ve karasal yani bağıl nem yönünden düşük olan Güneydoğu Anadolu'da yıllık ortalama buharlaşma 2000 milimetrenin üzerindedir. Buharlaşma, ülkemizin bağıl nem yönünden zengin sayılan kuzey ve kuzeybatı kesimlerine doğru tedricen azalır. Bağıl nem ve bulutluluğun fazla olduğu Karadeniz kıyı kuşağında buharlaşma 600 milimetreye düşer. Buharlaşmanın en fazla olduğu devre, bağıl nemin düşük ve sıcaklığın fazla olduğu yaz aylarıdır. Nitekim iç kısımlarımızda yaz döneminde aylık buharlaşma miktarı 200 milimetreye ulaşır. Burada belirtilmesi gereken en önemli husus, karasal ve yüksek olan sahalarımızda buharlaşmanın yüksek olmasıdır. Örneğin Ağustos ayında Konya'daki buharlaşma ile Erzurum'daki buharlaşma miktarı hemen hemen birbirine eşit olup 200 milimetre civarındadır. Ülkemizde bağıl nemle buharlaşma arasında meydana gelen büyük farklar yazın bariz olarak görülür. Nitekim yazın aşağı yukarı aynı enlemde olan Mersin'de buharlaşma 600 milimetrenin üzerindeyken Şanlıurfa'da 1800 milimetre dolayındadır. Bu büyük fark yaz döneminde Mersin'de bağıl nemin %60'ın altına düşmemesi, buna karşılık Şanlıurfa'da bağıl nemin %1'e kadar inmesinden ileri gelir. Karadeniz bölgesi hariç yazın bütün bölgelerimizde kuraklık söz konusudur. Nitekim kuraklık en fazla Güneydoğu, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetle hissedilir. Ancak Ege ve Akdeniz kıyılarında yazın bağıl nemin yüksek olması bitkilerdeki terlemeyi önemli sayılacak ölçüde düşürür. Kurak ve yarı kurak devrenin süresi Güneydoğu Anadolu'da 6 ila 8 ayı, iç bölgelerimizde ve Ege'de 5 ila 6 ayı kapsamaktadır. Karadeniz bölgesi ve Yıldız Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki kurak ay görülmemektedir.